You better start to move your feet to the rockin'est rock steady beat of madness.
27 Ocak Çarşamba sabahından herkese günaydın. Her çarşamba olduğu gibi bugün de yepyeni bir Aposto 6.30 yayınında daha ben Gizemlesiniz. Bugünün bülteni huzurlarınıza Pirelli'nin destekleriyle geliyor. Pirelli ailesinin öne çıkan üyelerinden yeni P-Zero her otomobilin performansına eşsiz uyum sağlıyor. Dahası için bültenimizi ziyaret edebilirsiniz diyorum ve günün önemli başlıklarını aktarıyorum. Piyasalar ve ekonomi. Uluslararası Para Fonu, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun bu ayki güncellemesinde 2021 için küresel büyüme beklentisini %5,2'den %5,5'e yükseltti. Türkiye için yapılan tahminler ise %6 büyüme yönünde revize edildi. Uluslararası Para Fonu, 2021'de ABD için %5,1, Çin için %8,1, Avro bölgesi için ise %4,2 büyüme öngörüyor. Dünya Bankası, Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri için 300 milyon dolarlık destek programı başlattı. Organize sanayi bölgelerinin temel altyapı ve yeşil altyapı projelerine destek olmak üzere tasarlanan program kapsamında eğitim merkezlerine yapılacak yatırımlar için de 10 milyon dolar kaynak ayrılacak. Programın uygulamasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütecek. Yenilenebilir enerji, Çin'in kuşak ve yol girişimi kapsamında yaptığı enerji yatırımlarının ilk kez yarısından fazlasını oluşturdu. Geçtiğimiz yıl güneş, rüzgar ve su enerjisine yapılan toplam 11 milyar dolarlık yatırım, tüm enerji yatırımlarının %57'sine denk geliyor. 2019'da bu oran %38 seviyesinde bulunuyordu. Çin'in kömüre yaptığı yatırımlar da artışa geçti. Bu alandaki yatırımlar, geçtiğimiz yıl yapılan toplam 20 milyar dolarlık enerji yatırımının %27'sini oluştururken, 2018'de bu oran %15'ti. ABD Başkanı Joe Biden'ın Hazine Bakanlığı için aday gösterdiği Janet Yellen, Senato'da yapılan oylamada 15'e karşı 84 oyla onanarak ülkenin ilk kadın Hazine Bakanı oldu. 2014-2018 yılları arasında ABD Merkez Bankası olan Fed'in başkanlığını yürüten Yellen'ın gündeminde yeni bir ekonomik destek paketi çıkarmak, ülkenin yaptırımlarla ilgili politikalarını gözden geçirmek ve finans sektöründe regülasyonu güçlendirmek gibi maddeler bulunuyor. İş Dünyası Türkiye. Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holdings, Antalya'daki ticari limanı Port Akdeniz'in 1,33 milyar lira bedelle Katar merkezli ticari liman işletmecisi Q-Terminals'a devrini tamamladı. Port Akdeniz'in net borç durumu ve borç benzeri kalemlere göre yapılan ayarlamalar sonucunda satış bedeli 849,8 milyon lira olarak gerçekleşti. Q-Terminals, toplam bedelin 764,8 milyon liralık kısmını peşin, kalan 84,9 milyon liralık kısmını ise 2021'in son çeyreğinde ödeyecek. Akfen GEO, Credit Europe Bank NV Hollanda, Credit Europe Bank Rusya ve FIBA Bank ile yaptığı anlaşmalar kapsamında 177,7 milyon avro tutarındaki borcunu 10 yıl vadeli olarak yapılandırdığını duyurdu. Şirketin yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının turizm sektörüne olumsuz etkisinin portföyünde 20 otel bulunan şirkette yüksek gelir kayıplarına sebep olduğu belirtilirken, tedbir olarak şirket sermayesinin 243 milyon liradan 356,9 milyon liraya çıkarılacağı açıklandı. Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, Türkiye'de iki fazlı bir yatırım sürecine girecek. İlk aşamada Avcılar'da bir fabrika kurmayı planlayan şirket, üretime yaklaşık 20 milyon dolar ayıracak. Kurulacak olan fabrikada 2000 kişi istihdam edilirken, ikinci aşamadaysa kapasite artışına gidilecek. İkinci fazla birlikte toplam yatırım miktarının 30 ila 40 milyon dolar arasında olması bekleniyor. İş Dünyası Dünya. Twitter, kullanıcıların kendi e-posta bültenlerini hazırlayıp yayımlamalarına imkan veren Hollanda merkezli girişim Revue'yu satın aldı. Bu satın almayla platformdaki içerik üreticilerinin e-posta bültenleri üzerinden gelir elde etmesi hedefleniyor. CEO Jack Dorsey'nin alternatif gelir modelleri keşfetme stratejisi doğrultusunda Twitter, Aralık ayında sosyal video şirketi Squad'ı, bu ayın başındaysa Twitter'da sesli sohbetler oluşturulmasına imkan verecek olan Breaker'ı satın almıştı. Öte yandan, Kasım ayında Twitter'ın Rivian'un en büyük rakibi olan Substack'i alacağı iddia edilmiş. Ancak Substack CEO'su Hamish McKenzie bu iddiayı Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla yalanlamıştı. ABD merkezli ilaç üreticisi Johnson & Johnson, 2020'nin 4. çeyreğine dair bilanço sonuçlarını ve 2021 tahminlerini açıkladı. Son çeyrekte 21,67 milyar dolar düzeyinde olan analist beklentilerinin üstünde bir performans sergileyen şirketin gelirleri 22,48 milyar dolara ulaştı. Hisse başına kâr ise 1,86 dolar seviyesinde gerçekleşti. Johnson & Johnson'ın bugüne kadar onaylanan aşıların aksine tek doz şeklinde uygulanacak olan COVID-19 aşı adayının 3. aşama test sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Şirket, koronavirüs aşısına odaklanacağı 2021'de hisse başına 9,40 ila 9,60 dolar arasında düzeltilmiş bir kar ve 90,5 milyar ila 91,7 milyar dolar arasında değişen bir satış öngörüyor. PepsiCo ve Beyond Meat, bitki bazlı proteinden üretilen atıştırmalıklar ve içecekler geliştirmek için The Planet Partnership isimli bir girişim kuracaklarını açıkladı. Ortaklığın mali şartları açıklanmazken, ürünlerin ne zaman satışa sunulacağı hakkında da ayrıntılı bilgi verilmedi. Açıklama sonrası Beyond Meat'in hisseleri açılış öncesi işlemlerde %22,4 yükselirken PepsiCo'nun hisseleri %1 arttı. Politika. Koalisyon hükümetinin bozulduğu İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti. Conte'nin Cumhurbaşkanından yeniden hükümet kurma görevi alarak mevcut parlamento aritmetiğinde daha geniş tabanlı bir hükümet kurması en yakın ihtimal olarak görülüyor. Teknokrat hükümet kurulması ya da erken seçime gidilmesi de ihtimal dahilinde bulunuyor. Matteo Renzi'nin liderliğindeki Yaşayan İtalya Partisi'nin 13 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden gelen 209 milyar avroluk pandemi yardım fonunun yönetimi konusundaki anlaşmazlık sebebiyle koalisyon hükümetinden desteğini çekmesi hükümet krizi yaratmıştı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da nereden fırlatıldığı henüz belli olmayan büyük bir füze havada vurularak son anda önlendi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. Pazartesi günü de Yemen'de Suudi Arabistan destekli koalisyona karşı savaşan İran destekli Husi milislerin Riyad'a bir saldırısının önlendiği açıklanmıştı. Yeni ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatacağını ve iki devletli çözüm için çalışacağını açıkladı. İsrail, dünyada en yüksek aşılama oranına sahip ülke olarak öne çıkarken, COVID-19 aşısının Filistin'e ne zaman sağlanacağı konusu belirsizliğini koruyor. İstanbul'da 20 Ocak'tan bu yana haber alınamayan ve ailesinin sosyalist kimliği sebebiyle kaçırıldığını iddia ettiği elektrik işçisi Gökhan Güneş, 5 günün ardından sabah saatlerinde evine döndü. Güneş, kendilerini görünmeyenler olarak tanımlayan bir grubun kendisini kaçırdığını ve işkence gördüğünü söyledi. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının ardından, Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidinin tamamen ortadan kalkmadığı ancak Türkiye'den gelen olumlu mesajlar ve Yunanistan'la görüşmelerin yeniden başlaması sebebiyle Aralık 2020'de Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde alınan yaptırım kararlarının rafa kaldırıldığı açıklandı. Teknoloji. Twitter, tweetlerdeki yanlış bilgileri kullanıcıların doğrulamasına izin vererek ele almayı amaçlayan Birdwatch programını duyurdu. Başlangıç için yalnızca ABD'den yaklaşık 1000 kullanıcıyı içerecek olan pilot programda, kullanıcıların tweetlere eklediği notlar sadece Birdwatch web sitesinde görülebilecek ve kullanıcılar diğer katılımcılar tarafından gönderilen notları da değerlendirebilecek. Facebook, seçilmiş ve kişiselleştirilmiş haberlerin paylaşıldığı yeni haberler sekmesini dün ABD dışında ilk kez Birleşik Krallık'ta kullanıma sundu. Yayıncılara içeriklerini lisanslamak için ödeme yapan Facebook'un yayıncı ortakları arasında The Guardian, The Economist, The Independent, Wired, Vogue, The Financial Times gibi yayıncılar ve yerel haber siteleri yer alıyor. Spor. NBA'de Orlando Magic, Charlotte Hornets karşılaşmasının hakemleri Natalie Segal ve Jenna Schroeder bir NBA maçında aynı anda görev alan ilk kadın hakemler olarak tarihe geçti. 28 Ocak Perşembe günü oynanacak olan Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes karşılaşması, İsrail hükümetinin aldığı koronavirüs önlemleri neticesinde Anadolu Efes'in Tel Aviv'e seyahat edemeyecek olması sebebiyle ertelendi. Günün öne çıkan karşılaşmalarının sonuçlarına ise dilerseniz bültenimizden ulaşabilirsiniz. Bir çarşamba gününde daha Aposto 6.30 yayınında ben Gizemleydiniz. Mikrofona veda ederken sizlere de keyifli bir gün diliyorum. Cuma günü tekrar bu adreste buluşuncaya dek hoşça kalın.